Ayrım 5.
Bulduğum zaman o kanca seni öldürecek dedim. O kancadan insan olarak sen sorumlusun. Richard Bach. Şahsen sorumlusun. Bu aletle öldüreceğin her erkek, kadın ve çocuktan. Dur bir dakika, ben sorumlu değilim. Benim o tür kararlarla hiçbir ilgim yok. Ben emirleri uygularım. Emirler özür değildir. Hava kuvvetleri de özür değildir. Savaş da özür değildir. Her cinayet seni ölene kadar hayalet gibi kovalayacak. Her gece bağırarak uyanacaksın. Her birini her gece yeni baştan öldüreceksin. Tekrar tekrar. Kasıldı. Baksana, hava kuvvetleri olmasa biri bize saldırdığında ben burada özgürlüğümüzü korumaya çalışıyorum. Uçmak istediğin için burada olduğunu söylemiştin. Bir de o görkem, o şan, şeref için. Benim uçmam vatanımı koruyor. Başkaları da öyle söyler. Aynısını. Kelimesi kelimesine. Rus askerleri de, Çin askerleri de, Arap askerleri de. Olmadık ülkenin olmadık askerleri de. Kendimize güveniriz sözünü öğrenirler. Vatanı koru. Onlardan koru. Ama bir başkasının onlar dediği sensin Richard. Küstahlığı birden yok oldu. Model uçakları hatırlıyor musun diye sorduğunda sesi hemen hemen yakarış yansıtıyordu. Binlerce model uçak, ufacık bir ben, onların hepsini uçururdum. Ağaçlara tırmanıp aşağıya baktığımı hatırlıyor musun? Kuştum ben, uçmayı bekliyordum. Tramplenlerden atladığın zamanları, bunu uçmak saydığın zamanları da hatırlıyor musun? İlk defa Paul Marcus Globe Swift'e bindiğin zamanı, günlerce eski halime dönememiştim. Bir daha asla eski halime dönemedim. Böyle planlanmıştı dedim. Planlanmış mıydı? Görmeyi öğrendiğin anda resimler, dinlemeyi öğrendiğin anda hikayeler ve şarkılar, okumayı öğrendiğin anda kitaplar, afişler, posterler, bayraklar, filmler, heykeller, gelenek, tarih dersleri, bağlılık yeminleri, bayrağı selam, bir yanda biz, bir yanda onlar. Eğer hırslı, kuşkulu, kızgın ve silahlı olmazsak onlar bize acı verir. Emirleri uygula, sana ne söyleniyorsa onu yap, vatanını koru. Erkek çocukların hareketli makinelere olan merakını kamçıla, otomobillere, gemilere, uçaklara. Şimdi de bütün bu büyülü makinelerin en mükemmellerini bir yerde karşılarına çıkar. Askerlikte, her ülkenin silahlı kuvvetlerinde, otosürücülerini milyonlarca dolarlık tanklara koy. Denizi sevenleri, nükleer kruvazörlerin komutanı yap. Uçmak isteyenlere, sana, Richard, tarihin en hızlı uçaklarını sun. Tam şu anda sahip oldukların gibi. Bu pırıl pırıl miğferi giyip siperliği yüzüne çekiyorsun. Pilot kabininin yan tarafına boyayla kendi adını yazıyorsun. Seni yönlendiriyorlar. Yeterince usta mısın? Yeterince sert misin? Sana iltifatlar yağdırıyorlar. Elit, Top Gun. Bayraklara sarıyorlar seni. Cebine kanat armalar takıyorlar. Omuzlarına şeritler geçiriyorlar. Söyleneni yaptın diye. Kuklacıların emirlerine uydun diye göğsüne kurdeleli madalyalar asıyorlar. Asker bulma posterlerinin bir reklamda gerçek olmaz kuralı vardır. Resimlerde jetler vardır. O resmin altında hiçbir zaman sırası gelmişken söyleyelim, eğer bu uçağı uçururken ölmezseniz bu sefer de onun da öldürdüğünüz insanlara ilişkin kişisel sorumluluğunuzun verdiği acı öldürür sizi demezler. Bu başkalarının budalalığını göstermiyor Richard. Bu sensin. Hem yemi yiyor hem de bundan gurur duyuyorsun. Lacivert üniformanla ödüllük iri balık gibi gururlusun. Bu uçağın kancasına takılmışsın. Bir misina seni ölüme doğru çekip götürüyor. Senin kendi minnettar, gururlu, onurlu, vatansever, amaçsız budalaca ölümüne. Amerika Birleşik Devletleri'nin umrunda bile değil. Hava kuvvetlerinin de değil. Sana emirleri veren generalin de değil. O öldürdüğün insanları öldürüşüne önem verecek tek kişi sensin. Sen, onlar, bir de onların aileleri. Amma da şan şeref Richard. Dönüp uzaklaştım. Onu uçağın kanadının yanı başında bıraktım. Hayatlar telkinle bu kadar sabitleşiyor da değiştirme olanağı kalmıyor mu acaba diye düşündüm. Ben değişir miydim? Sen beni dinler miydin onun yerinde olsaydım? Sesini yükseltmedi. Arkamdan da seslenmedi. Benim uzaklaştığımı hiç görmemiş gibi konuştu. Sorumlu sensin demekle ne demek istiyorsun? Ne garip bir duygu. Kendi kendimle konuşuyordum ama onun zihni artık benim değildi ki değiştirebileyim. Biz hayatlarımızı ancak şimdi denilen o ufacık sonsuzluk parçası içinde değiştirebiliriz. O şimdiden bir an ileriye geçtik mi seçim artık bir başkasına ait olur. Onun sesini duyabilmek için zorladım kendimi. Kaç kişi öldüreceğim? Tekrar onun yanına döndüm. 1962'de 478. Taktik Hava Birliği ile Avrupa'ya gönderileceksin. Berlin krizi dedikleri bir olayla ilgili olarak. Bir tane birinci derece ve iki tane ikinci derece hedefin rotalarını ezberleyeceksin. Bugünden 5 yıl sonra Kiev kenti üzerine bir hidrojen bombası atma ihtimalin oldukça yüksek. Ona bakıyordum. O kent genellikle yayıncılığı ve film sanayi ile tanınır. Ama senin için önemli olan kentin merkezindeki demir yolu atölyeleriyle kenarındaki takım tezgah fabrikaları olacak. Kaç kişi? O kış Kiev'de 900 bin insan yaşıyor olacak. Sen de emirlere uyarsan saldırından kurtulabilen birkaç bin kişi de keşke ölseydik diyecek duruma gelecektir. 900 bin kişi mi? Herkesin sinirleri tepesinde, ulusal gururumuz tehlikede, özgür dünyanın güvenliği de bir yanda, dedim. Ultimatom ultimatom üstüne. Ben bu bombayı atacak mıyım? Sen attın mı? Çelik gibi gerilmişti geleceğini dinlerken. Hayır demek üzere ağzımı açtım. Sovyetler politikalarını değiştirmişler, sinmişlerdi. Ama zihnim birden öfkeyle akkor haline geldi. Değişik bir geçmiş zamandan bir başka ben boğazıma sarıldı. Hınç kustu. Karşıdakine ulaşma çabası içinde jilet gibi bir ses, elbette attım. Tıpkı senin gibi ben de soru sormadım. Diyordum ki, eğer savaş varsa tüm veriler başkana gelir. Kararları o verir. Sorumluluk onundur. Tekerleri yerden kesip havalanana kadar hiç aklıma gelmedi ki başkan o bombanın atılmasından sorumlu olamaz çünkü başkan uçak uçurmasını bilmez. Kontrolümü kazanmak için mücadele ettim. Kaybettim. Başkan roket atma anahtarının lastik pedalden farkını bilmez. Genelkurmay başkanı motoru çalıştıramaz. Uçağı kalkış pistine kadar götüremez. Ben olmasam o Washington'da zararsız bir budala olarak kalır. Dünya da onun nükleer savaşından kurtulurdu. Ama Richard, ben o budalanın elindeydim. 1 milyon insan öldürmesini o bilmezdi. Bu yüzden ben onun yerine yaptım. Onun silahı bomba değildi. Onun silahı bendim. O sırada bunları hiç anlayamadım. Bu işleri yapmasını dünyada yalnız bizler, yani bir avuç insan biliriz. Ve biz olmasak savaş da olmaz. Ben Kiev'i mahvettim. Buna inanabiliyor musun? 900 bin insanı diri diri yaktım. Nedeni de delinin birinin bana yap demesi. Teğmen ağzı açık duruyor, bana bakıyordu. Hava kuvvetleri sana ahlak dersi öğretiyor mu? Diye tısladım. Savaş pilotlarının sorumluluğu diye bir dersiniz var mı? Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Hava kuvvetleri size yalnızca emirleri uygulayın diyor. Denileni yapın. Vatanınız için. İster doğru ister yanlış olsun. Sonra o vicdanla yaşamak zorunda kalacağını söylemiyor. Sen Kiev'i yakma emrini yerine getiriyorsun. 6 saat sonra da tanısan çok seveceğin biri, Pavel Chernov adlı bir pilot, kalkıp Los Angeles'ı yakıyor. Herkes ölüyor. Eğer Rusları öldürürken kendi kendini de öldürüyorsan niye öldüresin onları? Ama ben emirlere uyacağıma yemin ettim. Çılgın adam birden boğazımı bıraktı. Kayboldu. Bir kere daha mantığa yöneldim. 1 milyon hayatı korursan ne yaparlar sana? Emirleri yerine getirmezsen diye sordum. Profesyonel olmayan bir pilot mu derler sana? Savaş divanına mı verirler? Öldürürler mi? Bunlar Kiev kentine yaptıklarından daha mı kötü? Yüzüme uzun süre sessizce baktı. Söyleyeceğin bir sözü hatırlayacağıma söz versem, dedi. Ne söylerdin bana? Benden utanç duyduğunu mu? İçimi çektim. Bezmiştim birden. Ah evlat, eğer zihninin penceresini kapatıp kendi dediğinde dirensen, benim için her şey çok daha kolay olurdu. Ben haklıyım. Emirleri uygulayacağım desen, niçin bu kadar tatlı bir insansın sen? Çünkü ben sizim efendim, dedi. Omzuma birinin dokunduğunu hissettim. Başımı kaldırıp ay ışığındaki o altın saçlara baktım. Beni tanıştıracak mısın, dedi Leslie. Gecenin gölgeleri yüzünü büyücü gibi gösteriyordu. Derhal doğruldum. Karımın niyetinin ne olduğunu sezdim. Teğmen Bah, dedim. Bu Leslie Parrish. Senin ruh arkadaşın, gelecekteki karın. Hep arayıp durduğun insan. Nice serüvenlerin sonunda bulabileceğin hayat arkadaşın. En iyi döneminin başlangıcında. Merhaba, dedi Leslie. Ben, merhaba, diye kekeledi delikanlı. Benim, karım mı dediniz? O zaman da gelecek, dedi Leslie alçak sesle. Benden söz ettiğinizden emin misiniz? Şu anda birkaç Leslie var dedi karım. Meslek hayatının başlangıcında senin kim olduğunu, nerede olduğunu, ikinizin ne zaman karşılaşacağınızı merak ediyor. Genç adam Leslie'nin görünüşü karşısında çarpılmıştı. Yıllarca onu rüyasında görmüş, onu sevmiş, dünyanın herhangi bir yerinde onun kendisini beklemekte olduğunu hep bilmişti. Buna inanamıyorum dedi. Siz benim geleceğimden misiniz? Geleceklerinin birinden dedi Leslie. Ama nasıl tanışabiliriz? Neredesiniz şimdi siz? Sen askerlikten çıkıncaya kadar tanışamayız. Bazı geleceklerde hiç tanışmıyoruz. Ama eğer biz ruh arkadaşıysak o zaman karşılaşmamız şart dedi. Ruh arkadaşları hayatlarını birlikte geçirmek üzere doğarlar. Leslie bir adım gerileyip ondan uzaklaştı. Belki de öyle değildir. Hiçbir zaman bu geceki kadar güzel olmamıştı diye düşündüm. Teğmen onu bulmak için zamanın ötesine uçmayı öyle çok istiyordu ki. Bence hiçbir şey engelleyemez. Ruh arkadaşlarını hangi güç ayrı tutabilir diye söylendi. Konuşan karım mıydı yoksa bir başka zamanın farklı bir Leslie'si mi? Sevgili Richard dedi. Senin Kiev'i bombaladığın gelecekte Rus arkadaşın da Los Angeles'ı bombalıyor değil mi? Benim çalışmakta olduğum 20th Century Fox stüdyoları da hedef sıfıra bir mil uzaklıkta. Daha ilk bomba düştüğünde öleceğim ben. Bunları söyledikten sonra bana döndü. Gözlerinde korku ışıkları tutuşuyordu. Beraberlik hayatımızın amacı kaybolmuştu. Öteki benlik. Bazı geleceklerde ruh arkadaşlıkları her zaman buluşamaz, diyordu. Bir anda onun yanında buldum kendimi. Beline sarıldım. Korkusu geçene kadar tuttum onu. Bunu değiştiremeyiz, dedim. Başıyla evet işareti yaptı. Acısı dinmişti. Benden önce anlamıştı o. Haklısın, dedi hüzünlü bir sesle. Sonra dönüp Teğmen'in karşısında durdu. Bu bizim seçimimiz değil, senin seçimin. Söyleyebileceklerimizin en iyilerini söylemiştik. Bizim bildiklerimizin en iyilerini o da biliyordu. Ortak geleceğimizin bir yerinde Leslie tam payın dediği gibi yaptı. Gitme zamanı gelmişti artık. Gözlerini kapadı, desenin dünyasını hayalinde canlandırdı. Deniz kuşunun levyesini itti. Gece gökleri, savaş uçakları, tüm hava üssü çevremizde sarsılmaya başladı. Teğmen o sırada durun diyordu. Ve gittik. Ulu Tanrım diye düşündüm. Kadınlar, çocuklar, erkekler, aşıklar, fırıncılar, artistler, müzisyenler, komedyenler, doktorlar, kütüphaneciler. Hepsini öldürecekti Teğmen, insafsızca. Bir başkan emir verir vermez. Yavru köpekleri, ağaçlardaki kuşları, çiçekleri, çeşmeleri, kitapları, müzeleri, tabloları, kendi ruh arkadaşını bile cayır cayır yakıp öldürecekti. Bizim söyleyeceğimiz hiçbir şey durduramayacaktı onu. O ben olduğum halde durduramıyordum onu. Leslie düşüncelerimi okudu. Elimi tuttu. Richard, sevgilim, dinle. Belki onu durduramadık dedi. Ama belki de durdurduk. 8. Leslie levyeyi öne itmişti. Deniz kuşu göklere yükseldi. 100 fite çıktığımızda Leslie uçağı yatay duruma getirdi. Suların üzerinde pırıl pırıl gökte uçmakta olduğumuz halde umutsuzluk kabinin içinde bir ağırlık duygusuna neden oluyordu. Zeki insanların savaşa doğru yöneltilebilmesi karşısında duyduğumuz bir şaşkınlık egemendi. Sanki bu fikir bizim için yepyeni bir şeydi. Olayı günlük hayatımızda rahatça kabul eden tutumumuz, şimdi işin çılgınlığına yeni bir açıdan baktığımızda yerle bir olmuştu. Pay dedim sonunda. Sonsuzluğa kadar uzayıp giden bu desenlerin arasında biz neden bu geçmişleri seçtik? Niçin Leslie'yi piyano başında, Richard'ı da uçağının yanında bulduk? Tahmin edemiyor musunuz? Diyerek ikimize yan yan baktı. İki olayı aklımda taradım. Ortak yanı neydi bunların? Her ikisi de yapacakları seçimin gücünü anlayacakları yaşa gelmişlerdi. Pay, ikisi de doğru diye başını salladı. Ben, bu yolculuğun amacı da perspektifi öğrenmek mi? Diye sordum. Hayır dedi. Amaç yok. Siz buraya rastlantı sonucu düştünüz. Ah Pay dedim. Rastlantılara inanmaz mısınız? O zaman kendinin sorumlu olduğuna, bu yere uça uça geldiğine inanmak zorundasın. Şey, doğrusu buraya ben uçmadım dedim. Sözlerim yüreğime oturdu. Leslie'ye döndüm. Aramızda özel bir şakaydı bu. Leslie yerdeyken yön duygusundan tümüyle yoksun olduğu halde bir kere havaya yükselince yolunu benden çok daha kolay bulabiliyordu. Leslie, seyir görevlisi benim diyerek gülümsedi. Pay, karın şaka ettiğini sanıyor dedi. Ama o olmasa başaramazdın Richard. Bunu biliyor musun? Başımla evet işareti yaptım. Duyu dışı algılama ve ruhun vücuttan çıkması gibi tecrübelere tutkun olan benimdir, dedim. Bu konudaki kitapları okudum. Gece yarılarına kadar sayfa sayfa taradım hepsini. Leslie kitapları hemen hemen hiç okumaz ama o zihin okur, geleceğimizi görür. Richard, ben öyle bir şey yapamam. Ben kuşkucuyumdur. Bunu sen de bilirsin. Senin öteki dünyan konusunda her zaman kuşkucu olmuşumdur. Her zaman mı? Diye sordu Pay. Zaman zaman Richard'ın haklı çıktığını öğrendim, dedi Leslie. Olmayacak bir fikirle ortaya çıkıyor. Ertesi hafta ya da ertesi yıl bilim aynı şeyi keşfediyor. Bu nedenle onun bu tür fikirlerini ne kadar çılgınca gözükseler de bir miktar saygıyla karşılamayı öğrendim. Bilim onunla aynı görüşte olmasa bile kafasının o garip çalışma biçimine bayılıyorum. Çünkü hayranlık uyandıran bir bakış açısı var. Ama ikimiz arasında pratik olan hep benimdir. Hep mi? Dedim. O olay sayılmaz diye yine zihnimi okudu. O zaman ufacık çocuktum. O tür şeyleri sevmediğim için de durdurmuştum. Pay açıkladı. Leslie'nin demek istediği kendisinde çok güçlü önsezi yetenekleri olduğu için korku duydu. Bu nedenle yeteneğini engellemiş ve hala onu engel gerisinde tutmak için elinden geleni yapıyor. Pratik kuşkucular garip güçlerle kendi kendilerini korkutmaktan hoşlanmazlar. Benim sevgili seyir görevlim dedim. Hiç şaşmadım. Los Angeles ortadan kaybolduğunda geri dönmek isteyen sen değildin, bendim. Göremediğim deniz uçağının levyesini itebilen de ben değilim, sensin. Saçmalama diye itiraz etti Leslie. Sen olmasan ben ömrümde deniz uçağı uçurmazdım. Hatta uçak uçurmazdım. Hem Los Angeles gezisi senin fikrinde. Hakkı vardı. Spring Hill'den gelen davetiye üzerine Leslie'yi evinden ve çiçeklerinden ayrılmaya razı eden bendim. Ama fikirler hayattı bizim için. Büyümeydi, neşeydi, stresti, rahatlamaydı. Nereden olduğu belli olmayan düşündürücü sorular, heyecanlı cevaplar geliyor. Karşımızda dans ediyordu. Şu sorunu çözmeye, öteki fikri ifade etmeye, şuraya gitmeye, bunu yapmaya, ötekine yardım etmeye zorluyordu bizi. Fikirlere ikimiz de karşı koyamazdık. Birden, acaba nedenini öğrenebilir miyiz diye merak ettim. Pay, fikirler nereden geliyor diye sordum. 10 derece sola, dedi. Efendim? Yo, fikirler diyorum. Fikirler hep en garip zamanlarda ortaya çıkar. Neden? Sorabileceğin her sorunun cevabı bu desende vardır, dedi. Şimdi artık sola 20 derece sapman gerek. Hemen iniş yap. Bu ileri dostumuzla ilgili duygularım bir zamanlar uçuş hocalarıma karşı hissettiğim duygular gibiydi. Onlar benimle birlikte uçağın içindelerse önerdikleri her numarayı korkusuzca yapmaya hazırdım. Tamam mı bu ki? Diye sordum karıma. Devam etmeye hazır mısın? Başını evet der gibi salladı. Yeni bir serüvene heves duyuyordu. Amfibi uçağımızı Pay'ın dediği tarafa çevirdim. Tekerleri hazırladım, hızı kestim. Sağa 2 derece. Şu karşıdaki parlak sarı çizgiye hizala. Bir an gazla, dedi rehberimiz. Tamam, mükemmel. Durduğumuz yer cehennemde fazla mesai kavramını getiriyordu akla. Alevler fırınların ağzından fışkırıyor, yürüyen vinçler, canavar boyda kazanlar, içlerindeki eriyik halinde maddeyi taşıyor, o vinçlerin kocaman kolları bir dönüm boyundaki beton tabanla çelik damın arasındaki yerde ağır ağır dönüp duruyordu. Ah tanrım, dedim. Golf arabası boyunda elektrikli bir kamyonet en yakınımızdaki ara yoldan yaklaştı. İş tulumu ve sert miğfer giymiş incecik bir kadın içinden indi, bize doğru yaklaştı. Merhaba diye seslendiyse bile sözleri demirlerin şakırtılarıyla alevlerin kükremesi arasında kayboldu. Arkasındaki blok kalıplardan tayfun çığlığı gibi bir sesle yeşil kıvılcımlar saçıldı. Kadını bize yaklaşırken silüet gibi gösterdi. Zarif, narin, ufacık bir şeydi. Sert miğferinin altından sarı bukleleri görünüyordu. Yoğun bakışlı mavi gözleri vardı. İlk söz olarak, "Müthiş bir yer değil mi?" dedi. Sesinin bu gürültüye rağmen duyulabilmesi için bağırıyordu. Bu yerden gurur duyuyormuş gibi söylemişti bu sözleri. Elimize miğferler tutuştururken, herhalde bunlara ihtiyacınız olmayacaktır diye devam etti. Ama yönetim bizi miğfersiz yakalarsa, sırıttı. Tek parmağını gırtlağı hizasında soldan sağa çeker gibi bir işaret yaptı. Ama biz dokunamayız ki diye başlayacak oldum. Kadın başını iki yana salladı. Ziyanı yok, burada dokunabilirsiniz dedi. Doğruydu. Miğferlere yalnız dokunmakla kalmadık, boylarının başımıza göre olduğunu da gördük. Peşinden gelmemiz için işaret etti. Leslie'ye bakıp gözlerimle bu da kim diye sordum. Aklımdan geçenleri okudu, omuzlarını kaldırdı, başını iki yana sallayarak bilmediğini anlattı. Hey, adınız ne diye seslendim. Kadın bir an şaşırmış gibi durdu. Bana taktığınız pek çok isim var, hepsi de çok resmi dedi. Omuz silkti, gülümsedi. Tink diye çağırın beni. Bizi hızlı adımlarla dev bir bölmenin yanındaki rampaya doğru yürüttü. Yol boyu turist rehberliği yapıp durdu. Şimdi cevher buradan, yürüyen kemerlerle dışarıdaki eleklere geliyor dedi. Sonra ana kazana gelirken yolda yıkanıyor. Leslie ile ben soru soran bakışlarla birbirimize baktık. Olup biteni bilmek zorunda mıydık? Şu kazanlardan birine boşalıyor. Bu katta bunlardan 25 tane var. Orada 3000 dereceye kadar ısıtılıyor. Ondan sonra yukarıdan bir kol uzanıp onları alıyor ve buraya getiriyor. Neden söz ediyorsun sen? Diye sordum. Sorularınızı biraz sonra saklarsanız iyi olur dedi. Çoğuna herhalde sırası geldikçe cevap vereceğim. Ama biz hiç... Parmağıyla işaret etti. Yolda giderken ksenon gazı eriğinin içinden geçiriliyor. Sonra bu kalıplara dökülüyor. Bunlar 20 mikron kalınlığında toz kondritle astarlı. Gülümsedi. Elini havaya kaldırdı. Sorumuzu bekliyor gibiydi. Yo hayır. Kondrit aslında kristali oluşturmak için değil. Yalnızca blokları kalıplardan çıkarmayı kolaylaştırıyor. Bloklar dediği çelik değil bir tür camdı. Soğurken renkleri turuncudan donuk beyaza doğru değişiyordu. Etrafta sanayi robotlarından ekipler hemen hemen görünmez durumdaki bu blokları yontup türlü biçimler veriyordu. Tıpkı çok yüzlü, değişik açılı elmasları yontar gibi. Bloklar burada kaplanıyor ve enerji yükleniyor dedi Tink. Bir yandan hızla geçiriyordu bizi oradan. Her biri farklı tabii.